بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabeye karşı bakışımız ne olmalı? Onun üzerinde en son durduk. Kur'an'la, sünnetle, mütevatir sünnetle sabit olan, hayırlı olduğu sabit olan kimselere karşı küfretmek, Allah'ın ve Resulünün razı olduğu bilinen kimselere karşı buğz etmek, bu hiçbir şekilde caiz olamaz. Böyle yapan Kur'an'ın o ayetlerine karşı gelmiş olacağından küfür olur. Ama eğer Kur'an'la ve mütevatir sünnetle sabit değilse, sadece o meselede sahih haberler varsa, bu durumda da ona karşı gelmek, yani o sahabelere laf söylemek, o da yine fısk olur, günah olur yani. Demek ki yani Kur'an'la sabit ise ona o meselede sahabeye karşı buğz etmek küfür oluyor. Çünkü Kur'an onu övüyor, bu kişi ona buğz ediyor. Böyle bir şey caiz olamaz. Elazığ'dan bir soru varmış. Hazreti Vahşi'nin sahabenin en düşük mertebesinde olduğu söyleniyor. Bunun doğruluk ölçüsü nedir deniyor. Böyle bir şey biz iddia edemeyiz. Yani Vahşi midir, en düşük derecede olan başkası mıdır? Ne bilelim biz, Allah katında olan bir meseledir. Bunlar boş laflar yani. Yani eğer bir hadis varsa bu konuda tamam. Yoksa kimse böyle konuşamaz. Allah bilir yani en düşük mertebede olan kim? Yani sahabenin içerisinde niceleri var ki mesela Vahşi gibi çok kötülükler yapmış. Peygamberimizin akrabalarını öldürmüş. Ama sonra öyle bir iman etmiş ki, öyle bir tövbe etmiş ki. Hatta mesela Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Ebu Cehil'in oğlu İslam'la savaşmış yıllarca. Nice belki Hamzaları öldürmüş yani o da. Yani bir tek Vahşi mi öldürmüş sanki? Ama sonunda mesela şehit bile olmuş yani. Yani çok iyi bir Müslüman olmuş ve sonra şehit olmuş. Onun için işte geçmişinde işte bir günah işlemiş, işte Vahşi gibi işte bir büyük sahabiyi şehit etmiş, ondan dolayı işte böyle olanlar en düşük derecededirler filan denilemez. Çünkü derecesini Allah bilir. Zaten insanlara da gereken bir konu değil. Cennetle müjdelenmiş olan 10 sahabi aşere-i mübeşşere diye anılır. Mübeşşer tebşir olunanlar yani olunan yani müjdelenmiş olan demek. Aşere de 10 demektir. Yani müjdelenmiş olan 10 kişi. 4 halife bunların içerisindedir. Ve sahabeden 6 kişi daha. Toplam 10 kişi. Yani bu şu demek değil. Bunların dışındakiler cennetle müjdelenmemiştir, başka yoktur demek değil. Başka rivayetler de var. Mesela Peygamberimizin eşleri burada geçmiyor. Bu 10 kişinin içerisinde yok. Ama onlar da cennetliktirler. Çok var sahabeden mesela. Efendimiz mesela bir adam geliyor. İşte Allah diyor seni gönderdi mi gerçekten? Adam böyle sorunca Peygamberimiz de evet diyor. Diyor ki seni gönderen Allah adına söyle. Allah sana neyi emretti? İşte kelime-i şehadeti, namazı, zekatı falan Efendimiz hepsini sayıyor. Adam diyor ki bunları yaparım. Bunlardan fazla da yapmam, eksik de yapmam. Deyip gidiyor. Efendimiz de buyuruyor ki cennetlik bir adam görmek isteyen buna baksın. Dediğini yaparsa cennete girer buyuruyor. Şimdi mesela bu gibi çok hadisler var yani. mesela diyelim ki bir maiz mesela zina etmiş. Ondan sonra bir gün onun kabrinin kenarından geçerken, yani zina ettiği için Efendimiz tarafından recmedilmiş, ölmüş ve Efendimiz namazını kıldırmış. Cezayı verirdi Peygamberimiz ama nefret etmezdi, yani cezayı verirdi. Çünkü öyle bir tövbe etmiş ki adam, yani çok kuvvetli tövbe etmiş ve Allah'ın affettiğini Peygamber affetmez mi? Efendimiz cezayı tatbik ederdi, onda kaçış yok. Ama nefret de etmiyordu ve birisi nefret eder gibi konuştu maiz hakkında, işte böyle rezil bir şekilde öldü bu adam falan gibi böyle konuşunca, Peygamberimiz de orada bir eşek ölüsü varmış, onu gösteriyor, diyor ki git ye şunu. O diyor, ya Resulallah, leş mi yiyeceğim? Senin yaptığın ne ki diyor yani. Sen kardeşinin diyor, tevbe etmiş olan bir kardeşinin aleyhinde konuştun, gıybetini, hem de ölmüş birisinin aleyhinde konuştun. O diyor şu anda cennette nimetler içerisindedir. Mesela bu 10 kişinin içerisinde maiz var mıdır? Yok. Daha bir sürü sayabiliriz bu şekilde Peygamberimizin cennetlik olduğunu söylediği. Çok var yani, sahabeden şehit olanlar yani mesela. Şehitler hakkında, hepsi hakkında Peygamberimizin böyle sözleri var. Şu anda cennet ırmakları içerisinde diyor. Benim babam nerede diye sorana, senin baban cennette diyor. Çok var böyle yani Peygamberimizin haber verdiği, ama bu 10 tanesi daha meşhurdur. O yüzden mesela tıpkı Allah'ın isimleri gibi. Allah'ın isimleri çoktur aslında, 99 tane değildir. Ama Tirmizi rivayetinde o şekilde gelmiştir ve öyle meşhur olmuştur. Yoksa Allah'ın isimlerini Allah bilir sayısını. Başka bazı hadislerde o 99'un dışında bazı isimlere rastlıyoruz. Demek ki 99 tane değil yani. Onun gibi bu cennetlikler de 10 tane demek değil. Ya bir kere ağacın altında beyat eden 1400 kişi, bir kere hepsi cennetlik zaten. Neden cennetlik? Çünkü o 1400'ü hakkında da Kur'an-ı Kerim Allah onlardan razı olmuştur diyor. Allah razı oldu, cehenneme mi gidecek yani? Bunlar en meşhurlarıdır yani, bu kadar demek değil. Bunlar doğru anlamak lazım. Bütün şehitler hakkında Peygamberimizin buna benzer ifadeleri var. Mesela Enes bin Nadır, cennetin kokusunu alıyorum diyor. Uhud savaşında mesela. Uhud tarafından diyor cennetin kokusu geliyor. Belli ki cennetlik olmuş yani, şehit oluyor zaten. Mesela bu 10 kişinin içerisinde Hamza var mı? Şehitlerin efendisidir halbuki. Yok, Hamza yok. Halbuki şehittir ve cennetliktir. Şöyle bir şey dense, işte o buradaki sayılanlar şehit olmayanlar, şehitlerin dışındakiler. Yani zaten şehitler zaten cennetlik denilemez, çünkü Ömer de şehit. Burada 10 tanenin içerisinde Ömer de var, Osman da var, Ali de var. Hep de şehittirler. Demek ki o mantık da doğru değil. O zaman nasıl açıklayacağız? Açıklaması şudur yani, bunlar en çok bilinenlerdir ve en meşhurlarıdır. Cennetlik olanların içerisinde makamı en yüksek olanlardır. Yoksa başka cennetlik yok demek değil yani. Evet, ahirete iman mevzuunda onunla ilgili bazı konular var. Kıyamet alametleri mesela. Birçok hadiste kıyamet alametleri anlatılır. Ama bu kitapta geçen kıyamet alametleri mesela 4-5 tanesini almış. Başka yok demek değil. Tam tersine. Bir kere bir hadiste sadece 10 tanesi bir arada zikrediliyor. Depremlerin çoğalması bile kıyamet alameti olarak o hadiste zikredilir. Demek ki kıyamet alametleri burada zikredildiği kadar değil. Burada ne diyor? Deccal diyor mesela. Deccal'in çıkışı. Deccal kafirlerin komutanlarından birisidir. İsa tarafından öldürülecektir. Dabbetül arz, debbe hayvandır. Konuşan bir hayvan. Papağan değil. İnsanlara Allah'ın ayetlerine inanmadıklarını söyleyecek, hakkını vermediklerini söyleyecek bir garip mahluktur. Ve onun konuşması kıyametin alametlerindendir. Yani demek ki normalde konuşmayan bir hayvan. Mesela muhabbet kuşu konuşur, papağan gibi. Böyle bir hayvanın konuşması kıyamet alameti olamazdı zaten. Zaten konuşuyor. Her vakit konuşuyor. Ama bu hayvan normalde konuşmayan bir hayvan ve bildiğimiz hayvanlardan farklı mıdır? O hususta elimizde bir delil yok. Belki bildiğimiz hayvanlardandır ama konuşmayanlarındandır. Ve işte o zaman yani insanlara Allah'a ve ayetlerin hakkıyla inanmadıklarını onların yüzüne vuracak olan bir hayvandır ve insanların iman etmesini sağlayacak olan bir hayvan. Herkes hangi konuyu anlayacak yani o konuşunca. Anlayacaklar. Ye'cuc me'cuc, bu da fitne fesat çıkartan bir kavim. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Zülkarneyn kıssasında geçen. Bunlar kıyamete yakın tekrardan yeryüzünde fitne fesat çıkaracaklar. Yüzleri kalkan gibi. Bazı rivayetlerde böyle tarif ediliyor ve bunların eski Türkler olduğu rivayetlerde gelmiştir. Yüzlerinin kalkan gibi olmasından anlaşılıyor ki mesela bu Moğollar gibi yüzleri düz, kafaları büyük, yüzleri geniş ve basık şekilde. O yüzden bazı rivayetlerde Ye'cuc ve Me'cuc'un Türkler olduğu rivayet edilmiştir. Ancak ya şimdiki Türkler Türk değil? Yani şimdi mesela Türkiye'deki Türkler neresi yüzü öyle yani? Aslında Türkiye'nin Türkleri ya Türk değil, başka bir ırktır ki bir görüşe göre de Türk bir ırk değildir. Arap ırkı var, Kürt ırkı var, İngiliz var falan filan. Ama Türk diye bir ırk olmadığı da söyleniyor. Türklük bir bakıma geçmişte İslam'ı temsil eden bir kavram. Türk dendiği zaman Türkler geliyor dendim ya, yani Müslümanlar geliyor. Mesela Hun Türkleri, Moğol Türkleri, bilmem ne Türkleri denir. Aslında ırk olan Türk değil, Hun, Moğol olduğu da böyle bir görüş de var. Şimdi hadislerdeki Türk bakıyorsun böyle tarif edilmiş, yani yüzü basık. Yani Moğolları anlatıyor. Zaten Moğollar da tarihte Yecüc Mecüc gibi hakikaten fitne fesat çıkarmış. Şam topraklarını tarumar etmiş. Çok kan dökmüş. Vahşilerdi yani. Bu Yecüc Mecüc'ü işte Zülkarneyn önlerini kesti. Ve iki dağın arasından saldırıyorlardı. O halk onlardan usandı, yıldı saldırılarından ve Zülkarneyn'den yardım istediler. Burayı kapat, bize buradan saldırmasınlar dediler. O da onlara yöntemini öğretti. Madenleri getirdiler, oraya döktüler ve parçalanması çok zor olan bir dağ gibi böyle maden üst üste eritip döktü. Özel bir yöntemle, özel bir karışımla artık oradan saldıramadılar. Türklerin Ergenekon destanında da buna benzer bir bilgi vardır. Türkler işte böyle bir her tarafı dağlarla çevrilmiş bir yerde yaşıyorlar ve çıkamıyorlar. Her taraf dağ. Çıkamıyorlar. Ondan sonra işte birisi bir gün keşfediyor ve oradan çıkıyorlar. Yani bunun Kur'an'daki o bilgiye uyan tarafı var. Çünkü evet, her tarafları dağıldı ve bir yerden saldırıyorlardı sürekli. Orayı da kapattı Zülkarneyn. Artık saldıramadılar. Ergenekon destanında da böyle bir bilgi var ya, yani onunla uyuşuyor. Ama o mudur? Allah bilir tabi. Bu Yecüc Mecüc işte o zamandan beri fitne fesat çıkardığı gibi kıyamete yakın tekrar fitne fesat çıkaracak. Ve bu kıyamet alameti olacak. Tabi daha uzun uzun konuşulabilir de Türklerle ilgili bazı hadisler var. İşte o hadislerin bazılarında böyle Yecüc Mecüc'ün Türkler olduğu ama tarif ediyor Türkleri. Türkiye'nin Türkleri gibi değil. Türkiye'nin Türkleri aslında dediğim gibi yani ya Türk değil ya Türk diye bir şey yok. Yani Türkiye'nin Türkleri bakıyoruz öyle yüzleri kalkan gibi değil. Türkiye'nin Türk'ü ile Kürt'ü çok benziyor birbirine. Hiç fark yok neredeyse arasında. Aynı. Yani tabi Allah bilir doğrusunu. Ama Türkler diye ifade olunan hadislerde öyle o ifadeye uygun olan yani Moğolları işte Hunlar filan andırıyor yani. Belki Kırgızları. Bir sürü Türk çeşidi var dünyada. Ama ya, aslında birçoğunun genel olarak hali yüzleri kalkan gibi ve yüzleri büyük ve de basık. Türkiye Türkleri hariç. Dediğim gibi yani tam bilemiyoruz ama Türkiye Türkler ne kadar Türktür bu da tartışılır yani. Evet. Yecüc Mecüc işte onlardan olacak ve yeryüzüne fitne fesat çıkaracaklar. Kan dökecekler. Büyük bir savaşa sebebiyet verecekler. İsa Aleyhisselam'ın inmesi o da kıyamet alametlerinden. Bununla ilgili 40 civarında hadis var. Mevdudi de bunu Siyer kitabına almıştır bu hadisleri. Ve bu hadislerin bir kısmı Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Sahih mertebesinde hadislerdir. Bunları inkar etmenin hiçbir mantığı yoktur. Ve İsa Aleyhisselam'ın inişini, İsa'nın mesajının inmesi, mecazi bir iniş olarak anlamak da tamamen sünnete terstir, hadislere ters bir anlayıştır. Hadislerde açıkça İsa Aleyhisselam'ın indirileceği, meleklerin arasında yeryüzüne ineceği, sabah namazında müminler imamlarının arkasında namaz kılacaklarken ineceği ve onu görünce saçında ıslaklık varmış gibi olacağı, ıslak olmadığı halde öyle görüneceği ve onu görünce Müslümanların tanıyacağı ve geç namazı sen kıldır imam öyle diyecek, geç namazı sen kıldır ey Allah'ın Resulü diyecek. O da diyecek ki siz Muhammed ümmeti birbirinize imamsınız. Bu cemaat senin cemaatindir, sen namazı kıldır diyecek. Ondan sonra namaz bitince caminin kapısının açılmasını emredecek. Caminin kapısı açıldığı zaman Deccal karşıda görünecek ve Deccal İsa'nın geldiğini anlayınca tuzun suda eridiği gibi eriyecek. Yani çok korkacak. Ondan sonra İsa Aleyhisselam savaşı başlatacak ve öldürülecekler Yahudiler ve Deccali Lod'un doğu kapısında yakalayacak. Lod'un doğu kapısı da yapılan incelemede İsrail'in Tel Aviv hava alanına denk düşüyor. O zamanki adı o. ve orada yakalayacak İsa Aleyhisselam ve onu orada öldürecek. Ve sonra yeryüzünde 7 sene veya 40 sene kadar daha kalacak. Adaleti hakim kılacak, İslam medeniyetini kuracak. Görmeden ölmüştü ya da yükseltilmişti. En doğru olan görüşe göre ölmeden yükseltildi. Çünkü Kur'an-ı Kerim onu öldürmediler ve asmadılar. وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ama onlara öyle gösterildi. Benzeri gösterildi. Büyük ihtimalle en kuvvetli görüşe göre öldürülmedi. Daha doğrusu ölmedi. Zaten öldürülmediğini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ölmedi de aynı zamanda. بَرَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Allah onu kendine yükseltti diyor. Bu yükseltme tevaffa yine gerçekleşti. Tevaffa da uyutmak manasına da gelir, öldürmek, ölmek manasına da gelir. Vefat ettirmek. Çünkü Kur'an-ı Kerim seni tevaffa ettireceğim buyuruyor. Tevaffa ölüm için de kullanılır, uyku için de kullanılır. İsa Aleyhisselam göğe çekilirken uyutularak çekilmiş olabilir. Ayetin onu kastetme ihtimali yüksektir. Çünkü çok hadislerde ve Kur'an'ın işaretiyle İsa Aleyhisselam öldürülmemiştir ve ölmemiştir. Ama ölmüş olsun isterse fark etmez. O çok mühim bir konu da değil yani. Ölmüş de olsa İsa Aleyhisselam Mekke'sini gördü, Medine'sini yaşamadı. İster ölerek yükseltildi, isterse ölmeden yükseltildi. Sonuçta Mekke'yi gördü, Medine'yi göremedi. Yani İslam devletini kurmuş bir şekilde göremedi. O günler nasip olmadı kendine. İşte dünyaya ikinci kez gelişinde görevini tamamlayacak ve İslam devletini kuracak, İslam medeniyetini kuracak, Medine'sini görecek, o şekilde ölecek. Ve o geldiği zaman her tarafta bolluk, bereket olacak, mal çoğalacak ve alacak adam bulunmayacak. İsa Aleyhisselam'ın gelişini mesela Fethullah Hoca bir takım yani farklı görüşleri anlatıyorsa da kendisi mecazi bir geliş olarak anlamak istiyor. Ve İsa'nın gelişi, İsa'nın mesajının gelişi şeklinde anlamaya çalışıyor ve Bediüzzaman'ı da delil göstermeye çalışıyor. Mektubatta Bediüzzaman ne diyor, böyle mi diyor? Aynen şunu söylüyor. Bediüzzaman'ın ifadesini anlamamış. Sayfanın en altındaki paragrafı okumuş, sanki arkasını okumamış gibi konuşuyor. Ben göstereyim. 12. mektupta mıydı neydi? Yani yerini gösterebilirim, herkese de gösterebilirim. Orada İsa Aleyhisselam'ın gelişi mecazen olacaktır demiyor. İlk paragraf biraz karışıktır, biraz zor bir ifadesi var. Onu yanlış anlıyor. Ama arkasında çok açık bir şekilde söylüyor. İsa Aleyhisselam diyor ölmedi. Hem ölseydi de böyle önemli azim bir vazife için tekrar diyor Allah onu ona bir beden verir, tekrar yeryüzüne indirir. Nasıl ki diyor meleklerini gönderiyor, yardım ediyorsa İsa Aleyhisselam'ı da gönderir. Böyle azim bir vazife için bunu yapar diyor Allah. Açıkça İsa Aleyhisselam'ın geleceğini, bedenen geleceğini, mesaj olarak falan filan değil. Fethullah Hoca ne diyor? Diyor ki Bediüzzaman da yani böyle düşünmüştür demeye getiriyor. Halbuki İsevilik İslam'a inkılap edecek gibi ifadeleri var. Ama burada kasıt İsa geldiği zaman zaten domuzu öldürecek, bu hadistir. Domuzu öldürecek, haçı kıracak. Dolayısıyla zaten Hristiyanlar anlayacaklar ki yanlış yolda gitmişler. Haçı kırması demek yani ben çarmıha gerilmedim. Haç maç yok, yalan söylediniz. Benim haça gerilmem bahane ederek, böyle bir şey olmadığı halde buna sığınarak bedava cennetlik olduğunuzu iddia ettiniz. İsa geldi, bizim yerimize çarmıha gerildi, acılar çekti, bizim günahlarımız bağışlandı, bedava cennete gireceğiz demek için benim çarmıha gerildiğimi iddia ettiniz. Hem bana ilah dediniz, hem de benim çarmıha gerildiğimi söylediniz. Diyecek, haçı kıracak, yalan bu diyecek. Ben çarmıha gerilmedim. Ve mesela bu, onu asmadılar. Kur'an'ın dediğini söyleyecek İsa Aleyhisselam. Ve tabii bunu görünce, domuzu da öldürünce, ben size bunu helal etmedim yani, yine yalan söylediniz. Domuzu öldürünce, haçı kırınca, bu domuzu öldürme ve haçı kırma başka türlü de yorumlanabilir de, ama sonuçta hakiki İseviler zaten, hakiki İsevilik İslam'dır ve hakiki İseviler İsa'nın bu konuşmaları karşısında iman edecekler ve Kur'an'a tabi olacaklar, Müslüman olacak, bu ümmete dahil olacaklar. Çünkü zaten İsa'nın kendisi bile bu ümmete dahil olacak. Ve yeni bir kitap kendisine verilmeyecek. Yeni bir şeriat verilmeyecek. Peygamberimize verilen şeriata tabi ve Peygamberimizin bir ümmeti olarak yeryüzünde hayatını sürecek. Ondan sonra tabii ki peygamberdir ama sonuçta normal bir insan değil elbette, ama yeni bir kitap da verilmeyecek kendisine. Ve o bunları yapınca ve bunları konuşunca zaten hakiki İseviler iman edecekler ve Müslüman olacaklar. İşte o manada diyor Bediüzzaman, bazı rivayetlerde diyor ahir zamanda İsa geldiğinde hakiki İseviler, yani İsevilik İslam'a inkılap edecek ve yeryüzünde kalmayacak, yani Hristiyan diye bir şey kalmayacak. Bir kısmı tamamen İsa'yı da inkar edip kafir olur, bir kısmı da Müslüman olacak. Dolayısıyla Bediüzzaman, yani İsa Aleyhisselam'ın mecazen geleceğini, mesaj olarak geleceğini falan filan böyle şeyler söylemiyor. Geldiğinde İseviliğin biteceğini, İslam'a inkılap edeceğini söylüyor. Ve bunu garip görenlere de, yani tekrardan nasıl, yani Allah gönderecek mi, yani tekrardan insan gibi inecek mi? Evet diyor, böyle bir azim vazife için ölmüş değil, ölmüş olsaydı bile yine de Allah ona yeni bir beden giydirir, yeryüzüne indirirdi diyor. Nasıl ki diyor ruhları, yani bazı evliyayı veya sahabeyi Allah Azze ve Celle yardıma gönderiyorsa, neden diyor böyle olmasın? Bazen meleike mesela insan kılığında indiriliyor, yardım ediyor. Neden yani Allah İsa'yı indirmesin? Yani bunu açıkça ifade ediyor ve İsa'nın beden olarak ineceğini, mesaj olarak değil. Ve Fethullah Hocam hem bu şekilde bir yorum yaparak hata ediyor, Bediüzzaman'a dayandırmakla ikinci bir hata ediyor. O dediği sayfanın arkasını açsın baksın, dediğimi görecek. O sayfanın alt kısmına göre konuşuyor. Orada da mana o değil. Yanlış anlıyor orayı da. Arkasını açsın baksın, yanlış anlamaya müsait değil. Çok açık. Aklına yanlış kalmış, öyle konuşuyor. Açsın baksın, öyle değil. Bediüzzaman da İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceğini söylüyor. Ve mesajı inecektir diyor. Ve mesajı da nedir diyor? Hoşgörüdür, diyalogdur falan filan diyor. Böyle açıklama yapıyor. Yani dolayısıyla şu anda zaten İsa gelmiş oluyor yani. Hani diyalog ve hoşgörü başlatılmış güya. Dolayısıyla İsa da gelmiş yani. Ben şunu söyleyeyim. İsa'nın mesajı neydi? Hoşgörü müydü, diyalog muydu? Yani İsa'nın nüzulü ile ilgili ona zaten cevabını verdim. Yani hadislerde bir kere böyle bir tevile müsait bir şey yok. Çünkü yani mesaj olarak gelecek gibi anlamamızı gerektirecek böyle bir anlayışa müsaade eden bir ifade tarzı yok. Tevil mümkün değil. Açıkça diyor ki İsa meleklerin arasında indirilecek, saçında ıslaklık var gibi bakıldığı zaman, bunlar hepsi maddi şeyler yani. Saçında ıslaklık var gibi görülecek diyor. Halbuki ıslak değil. Üzerinde iki parça elbise olacak, alt ve üst. Sarı elbise giyecek diyor. Sarı. Hasan Mezarcı o yüzden öyle giyinmişti. Sarı giyinmişti yani sahte İsa. Ve ondan sonra imam ona buyur sen namazı kıldır diyecek. O hayır siz birbirinize imamsınız diyecek. Bu cemaat senin için toplandı. Senin cemaatindir sen kıldır diyecek. Ondan sonra savaş başlayacak ve Lod'un doğu kapısında öldürecek onu diyor. Orası da bir maddi bir mekan. İsrail'in, şimdiki İsrail'in Tel Aviv havaalanı. Bunun neresinde tevhile müsait bir şey var? Böyle mesaj falan filan gibi yuvarlak laflara müsait midir bu? Tevil ne zaman yapılır? Gerekliyse yapılır bir, müsaitse yapılır iki. Bu bir kere böyle bir tevile gerek yok. Bunun gerekli kılan bir mantık söylerler mi acaba bana? Allah için bu mümkün değil midir ki? Bunu tevil etmeye gerektiren ne var ki? Elimizde bunca hadis var. Tevili gerektiren bir durum mu var ortada? Ve onu o öyle ama mesaj hani diyor, mesajı da işte hoşgörüdür, muhabbettir. Ben söyleyeyim mesajı nedir? Mesaj acaba o mudur? Bir kere o bir peygamberdi. Bütün peygamberlerin mesajını Kur'an-ı Kerim bize özetle anlatmıyor mu? Tüm peygamberler ne dediler? Allah'tan başka ilah yok ey milletim. Nuh da bunu dedi. Nuh dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim Allah'a ibadet itaat edin, ondan başka otorite ilah yok. Aradan asırlar geçiyor. Hud aleyhisselam geliyor. Dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Hepsinin mesajı aynı. Aradan asırlar geçiyor. Salih aleyhisselam geliyor. Dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Açın bakın Araf suresini. Aradan asırlar geçiyor. Şuayb aleyhisselam geliyor. Diyor ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Neymiş mesaj? Hangi peygambere bakarsan bak. Bu bir, bu Kur'an'la delil. Aç Matta İncil'ine bak. Ben hepsini tek tek zamanında biz ders yaptık İncil'lerden. Aylarca ders yaptık. O zamanlar İncil uzmanı gibi olmuştuk. Hepsinin yerini biliyorduk. Yani şimdi hepsi aklımda değil ama hepsi kayıtlarımda var, gösterebilirim. Açsın baksınlar Matta İncil'ine. Diyor ki İsa aleyhisselam ben sulh ve barış getirmeye gelmedim. Açsınlar baksın İncil duruyor meydanda. Ben sulh ve barış getirmeye gelmedim. Ben kılıç getirmeye geldim diyor. Ben karı kocayı ayırmaya geldim. Ben anayı babayı evladından ayırmaya geldim diyor. Neymiş mesajı? Barış mıymış? Hoşgörü, diyalog muymuş? Bu dediğiniz hem Kur'an'a ters, peygamberler tevhidi getirirler ve mücadele ederler, savaş ederler. Hoşgörü demekle küfür düzenler yıkılır mı dünyada? Peygamber mücadele insanıdır. Hoşgörü insanı değildir. Ama İslam'ın tabii ki mayasında hoşgörü vardır. Yani kafir eğer İslam'la savaşmıyorsa onun da kafirce yaşamasına müsaade eder. Allah'a bırakır hesabını, kıyamete bırakır. O ayrı bir şey. Tabii İslam'ın temelinde hoşgörü vardır ama bu tarzda değil. Küfürle mücadele etmemek manasında değil. Mücadele eder ama kafir yani İslam'ı hakim kılar. İslam'ı hakim kıldıktan sonra kafir kafirce yaşamak istiyorsa kendi bilir. Dinde zorlama yok. Yani hangi peygamber bundan başka bir şey yapmış ki İsa aleyhisselam başka bir şey yapsın? Ve İsa Aleyhisselam'ın işte mesajı İncil'lerde de geçiyor. Diyor ben kılıç getirmeye geldim, barış getirmeye gelmedim diyor. Açsınlar baksınlar. Din arası diyalog konferansımızda ben bunu bizzat şeyi açarak gösterdim. İncil'den okumuştum. Yani insanlar ikna olsun da kalpleri mutmain olsun diye. Aklımdan da anlatmadım yani. Bizzat İncil'den okuyarak dedim bakın İncil ne diyor. Neymiş İsa'nın mesajı yani. Din mıymıntılık değil, hoşgörü falan filan değil. Din, dinin bir davası var. Din kendini hakim kılmak istiyor. Çünkü Allah hakimdir. Hakim olmak istiyor. Ve hakim olduktan sonra insanlar serbest bırakıyor. İnsanlara İslam'ı anlatıyor. Diyor gel Müslüman ol. Olmazsan sen bilirsin. Cennet de var, cehennem de var. Sen bilirsin. Zorlamıyor. Ama dinin hakimiyetini tesis ettikten sonra, çünkü din hakim olmazsa, o diktatör sistemleri yıkmazsa, o insanlar, o diktatör sistemler, o insanları köleleştirir, gerçekleri duymalarına engel olur, o diktatör sistemleri devirmeden sen o insanlara İslam'ı tebliğ yapamazsın, ulaştıramazsın oraya İslam'ı. Onun için hiçbir peygamberin mesajı hoşgörü falan filan değil. Tevhiddir. Tevhidi hakim kılmak için çalışır. Hakim kıldıktan sonra hoşgörülü davranır. Peygamberimiz Mekke'yi fetheder. Ondan sonra hepiniz serbestsiniz der. O kadar. Ama fetheder. Din açık. Saptırmaya kimsenin hakkı yok. Peygamberin hayatı meydanda, Kur'an meydanda, peygamberimiz fethetmiş, İslam'ı hakim kılmış, ondan sonra serbestsiniz demiş. Din bu. İster kabul et, ister kabul etme. Kendi kafana göre bir din uyduramazsın yani. Sen dinin nasıl olmasını istiyorsan, öyle bir anlayış geliştiremezsin. Hadislerde İsa'nın geleceği ve savaş yapacağı bildiriliyor. Ama şimdi bunlar diyalog diyorlar ya, diyalog deyince savaş uygun düşmüyor. Diyaloğa uygun düşmüyor. Bu sefer tevil yapıyor. İşte o savaş aslında böyle bir savaş değil. İsa'nın gelmesi aslında mesajının gelmesi. Zaten İsa'nın mesajı tevhiddir. Ve tevhid zaten ne zaman gitmiş gökyüzüne? Peygamberimiz zaten tevhidi getirmedi mi? Peygamberimiz İsa'dan sonra gelmedi mi? Tüm peygamberler aynı mektebin talebesi değil mi? Tüm peygamberlerin davası aynı dava değil mi? Ve peygamberimiz İsa'dan sonra gelmedi mi? Evet, o zaman peygamberimiz de İsa'nın mesajını getirmedi mi? Başka bir mesaj mı getirdi? O zaman İsa neden bir daha aynı mesajı getirsin? Zaten peygamber getirmiş mesajı ve şu an dünyada tevhid bilinmeyen bir şey mi? Biz tevhidi mesela 1000 defa anlatmışız. Tevhidi birçok Müslüman biliyor. İsa'nın tekrar o mesajının gelmesi neyi ifade ediyor? Söyler misiniz neyi? Sanki tevhid bilinmiyor. Sanki bugün yeniden gelecek tevhid anlayışı. Zaten bilinen bir gerçek tevhid. Görmek istemeyenler görmüyor. Kur'an meydanda, sünnet meydanda. Tevhid bilinmeyen bir mesele midir? İsa'nın gelmesini nasıl böyle açıklarsın? Bu zaten duruyor yerinde. Yeniden mi gelecek? Kayıp mı olmuş tevhid dünyadan? İsa gelecek, madden bedenen gelecek bizim gibi. Ve de savaş yapacak. Bunu söylemek istemeyenler, savaş kelimesini ağızlarına almak istemeyenler, onu da öyle yorumluyorlar. Hadi onu öyle yorumladın. İsa mı büyük peygamberimiz mi? Peygamberimiz. Peygamberimiz savaş yapmadı mı? Senin peygamber anlayışın bir garip. Yani sen İsa'nın eline kılıcı yakıştıramıyorsun. Peki
Peygamberimizin elinde kılıç yok muydu? Onun kılıcı hala Topkapı Sarayı'nda sergilenmiyor mu? Kılıçsız mıydı Peygamberimiz? Kılıçsız olsaydı eksik olurdu. Dünyada bu kadar zulüm varken bir peygamber eksiksiz olur ve mutlaka mücadele eder. Buna da kılıç lazımdır. Kur'an buyuruyor ki mizanı da indirdik, demiri de indirdik buyuruyor Allah. Hem adalet hem demir, kılıç. Çünkü başka türlü sağlayamazsın adaleti dünyada. Bunların inandığı adeta kılıçsız bir peygamber. Peygamber kılıç çeker mi? Peygamber hep öğüt verir. Hayır, peygamber öğüt verir, yeri gelir savaş da yapar. Siyer kitapları meydanda, hadisler meydanda, Kur'an meydanda, yani ve ki eyyim min nebiyyin qatele ma'hu rabbiyyune kesir. Nice peygamber var ki onlarla Rabbaniler savaştılar. Nice Rabbaniler, nice peygamberlerle beraber savaştılar. Qatele diyor, qatele. Savaş yaptılar. Katlettiler ve katledildiler. Öldüler, öldürdüler. Ha, demek ki bu peygamberliğe aykırı değil. Tam tersi peygamberliğin gereği. Allah için ölebilmeli, öldürebilmeli. Yoksa eksik olur insan. Zafiyettir bu, acziyettir bu. Bir insan Rabbi için kılıcını yeri geldiği zaman, doğru ise, doğru olduğu zaman, kılıcının çekmesi gerekiyorsa, çekemiyorsa acizdir, zayıftır. Bir devlet savaş yapması gerektiği zaman savaş yapamazsa o lider lider midir? Her şey toz pembe değil ki, yani gerçek bir şey, gerçek var yani. Dünya imtihan dünyası, yani kötülükler var, zulümler var, haksızlıklar var. Tabii ki bunlarla mücadele edecek peygamber. Hep öğütle mi yani bu mücadele? Adam bile bile inkar ediyor. Bile bile adam, mesela bugün diyelim ki Ergenekoncular. Adam biliyor ki halk onları istemiyor aslında. Beni istemeyen ölsün diyor adam. Olay bu. Şimdi sen bu adama öğüt versen ne olur, vermesen ne olur? Ben istemeyen istediği yere gidebilir diyor adam. Yani halkın ben istemiyorsa ben giderim, defolur giderim demiyor. Ben istemeyenler istediği yere gidebilir diyor. Şimdi sen bu adama öğüt versen ne olur, vermesen ne olur? Bu adam anlamak istemiyor ki. Ne hakkı ne de halkı. Halkın, ne hakkın dediğini ne halkın dediğini. Bu adam duymak istemiyor. Buna ne lazım? Mücadele lazım bu adamla. Buna öğüde çok lazım. Bu çok öğüt lazım değil buna yani. Bu bile bile inkar ediyor yani. Evet, İsa Aleyhisselam'ın yani gelişi bir mücadelenin tekrar hızlanışıdır. Ne zaman gelecek? İsa'nın gelişini inkar edenler, kabul etmeyenler bir de şunu söylerler. İşte İsa'yı bekliyoruz ya da bekliyorsunuz. O yüzden tembel tembel oturuyorsunuz. Evet, tembel tembel oturan varsa hata ediyor. Biz İsa'yı bekliyoruz ama tembel tembel de oturmuyoruz. Gecemiz yok, gündüzümüz yok. Sabaha karşı yatıyoruz ama İsa'yı da bekliyoruz. Tembel tembel oturarak bekleyen varsa hata ediyor. Ama bu hatadan dolayı İsa'nın gelmesini inkar etmek, hadisleri inkar etmek olur. Olur mu öyle şey? De ki İsa'yı bekleyin, beklemeliyiz. Hadisler var çünkü. İsa'yı özleyelim, İsa'nın gelişini bekleyelim, Allah'a dua edelim, o günleri bize göstersin. Ha, ama deyin ki bu böyle otura otura beklenilmez. Zaten İsa ne zaman gelecek? İsa büyük komutan. Asker yokken komutan gelip ne yapacak? İsa ne zaman gelecek? İsa askerleri oluştuğu zaman gelecek. Düşün arkama dediğinde milyonlar arkasına düşecekse İsa gelir. Vallahi ya Resulallah, ya Ruhallah, bana biraz müsaade etsen, eve bir gitsem gelsem. Vallahi hanım bırakmıyor, babam bırakmıyor, anam bırakmıyor, vallahi dükkanım açık kaldı diyenler olacaksa, sadece işi bozuk olanlar İsa'nın peşine takılacaksa, zaten işim gücüm yok, bari takılayım İsa'nın peşine diyen işsiz güçsüz takımının peygamberi mi ya da lideri mi olacak yani? Serveti olduğu halde, fabrikaları olduğu halde, emret ya Resulallah diyecek, her şeyini ortaya koyacak Allah'ın yiğitleri oluştuğu zaman İsa gelir. Bunu böyle söyle, de ki İsa'nın gelmesini isteyelim, bekleyelim, ama böyle oturarak değil, çalışalım ki o ordu hazır olsun ki İsa da gelsin, komutanlık yapsın. Sen bunu böyle söyleyeceğin İsa'nın gelişini inkar ediyorsun, hadisleri inkar etmiş oluyorsun. Neye dayanıyorsun? Sen muhaddis misin? Buhari, Müslim ve diğer birçok kitapta bu hadisler var. Sen Buhari misin? Nesin sen yani? Hadis inkar ediyorsun. Haddini bil, terbiyesizliğin lüzumu yok. 40'tan fazla hadis var. Bunların hepsi sahih mertebesinde değil, ama bir kısmı sahih mertebesinde. Hepsi sahih olmasa bile bu ince iplerden, ince ipler bir araya gelir, kalın bir halat oluşur. Misali, bu zayıf hadisler bile olsa, ki bazıları sahih, zayıf hadisler bile olsa bunların toplamından bir kalın halat meydana geliyor. Demek ki böyle bir şey var, ama tafsilatı belki tam olarak kabul etmeyebilirsin. Yani belki o şekilde sadece kabul edebilirsin. Yani gelecek ama tafsilatını tam bilemiyoruz, bu hadisler çünkü zayıf bazıları dersin, o kadar. Ama sen bu hadislerin zayıf bile olsalar, bunların varlığından çıkan bir sonuç var, demek ki böyle bir olay olacak, bunu kabul etmek zorundasın. Kur'an'da delili var mı? Diyelim ki yok, ne olacak yani? Allame Keşmiri mesela 4 tane ayetin buna delil olduğunu söyler. Ve yükellimun nase fil mehdi ve kehle, mesela Ali İmran'da İsa insanlara konuşacak beşikteyken ve olgunluğunda. Beşikteki konuşması mucize, değil mi? Mucize. Onunla bitişik olarak diyor ki fil mehdi ve kehle. Mehd beşikteyken ve kehel halindeyken beraber zikrediliyor. Demek ki nasıl ki beşikteki konuşması mucizevi bir konuşma olduğuna göre, kehel halindeki konuşması da mucizevi bir konuşma olması lazım gelir. Çünkü zaten her olgun insan konuşuyor, ben de konuşuyorum, bu mucize değil. Demek ki onun konuşması mucizevi olacak. O halde İsa'nın birinci hayatındaki konuşması mucizevi midir? Olgunlaştığı zamanki yaptığı konuşma mucizevi midir? Herkes konuşuyor zaten. Onun konuşmasının mucizevi olması için tekrar ikinci gelişindeki konuşması olmalı. Bir, ikincisi kehel, hangi yaşa derler? 33 ile 40 arası. Lügat alimlerinin izahına göre, her işin bir alimi var yani, şimdi bu da lügat alimlerinin konusu. Yani kehel Arapçada hangi yaş arasına deniyor? Kimine göre 33-40, kimine göre 33-50, böyle çeşitli görüşler, ama 33'ün üstü. İsa aleyhisselam ne zaman göğe yükseltildi? 33 yaşında. Subhanallah. Hadi, Hristiyan kaynaklarına göre de, bizimkilere göre de İsa 30-31 yaşındayken peygamber oldu ve peygamberliği 2 veya 3 sene sürdü. Yani 33'te yükseltildi. Bu duruma göre 33'le, zaten rivayetlerde göre 7 sene kalacak diyor dünyada. 33-40 arası. Zaten kehil de Arapçada bu manaya gelir diyor lügat alimleri. O zaman demek tekrar gelecek yani. Çünkü 33'ten sonra zaten dünyadaki hayatı yok İsa aleyhisselam. Demek o ayet de işaret ediyor ki tekrar gelecek. Yani Kur'an'da delil var mı diyenlere cevaben söylüyorum. Kur'an'da işaretler var. Kesin bir delil olmasa da işaretler var. Bu Ali Hasan Mezarcı niye sapıttı diyor bir soru. Onu delirttiler mi acaba? Bilemem, orada hapishanede bir şey yaptılar mı yapmadılar mı, ama ben çok da öyle olduğunu zannetmiyorum. Yani bir bugüne kadar mesela bir sürü insan hapse girmiştir, işkenceler görmüştür. Mesela kimse kalkıp da ben Mesih'im dememiştir yani. Çok insan yani işkence görmüş değil mi? Türkiye'de işkence görenden çok ne var? Ama herkes ben peygamberim, ben Mesih'im falan, İsa'yım demedi. Bu adamda bir gariplik var. Bizim burada Adana'da askerlik yapmıştı. Ben o zamandan tanırım kendini. Sene 82 filandı herhalde, yanlış değilsem. 81-82'de o zaman burada görüşmüştük. Burada Asteğmen'di. İşte biz de o zaman daha lise son sınıfta filandık yani. Öyle işkence sonucunda böyle bir şey dediğini ben zannetmiyorum. İşkence ile söylemiş olsa şu ana kadar herhalde bir ara kendisine gelir ve tövbe eder ve bunu da ilan ederdi dünyaya. Ve çok hazırlık yaptığına dair bazı rivayetler var. Yani bu konuda bazı böyle çalışmalar yaptığını, İsa gelince nasıl bir kılık kıyafet giyecek, nasıl konuşacak falan filan, böyle çalışmalar yaptığını söyleyen tanıyanlar var. Ve çok şöhret meraklısı olduğunu, ben askerdeyken İstanbul'da, orada Ümraniye'nin müftüsüydü bu Hasan Mezarcı. Oradaki personeli daha sonra açıklama yapmıştı, bir hoca anlattı televizyonda. Böyle mesela bazı garip laflar edermiş. İşte hocam böyle söylersen bak bütün şey olur yani, çok problem olur. Böyle söyleme, laf söz olur filan, millet çok konuşur, üzerimize çok gelirler filan gibi laflar dendiğinde, o zaman nasıl gündeme geleceğiz kardeşim hiçbir şey söylemezsek gibisinden böyle laflar edemiyor. Yani o zaman nasıl çıkacağız televizyona filan gibi, yani böyle bir merak, televizyon merakı, farklı bir şey söyleme, böylece o tanınma hastalığının olduğunu yandaki personeli Ablaziz Bayındır hocaydı herhalde, bunu anlatmıştı televizyonda bir ara. Yani onunla beraber çalışan personellerin tanıyor, onların kendisine bu bilgiyi verdiğini söylemişti. Şimdi yani bence de öyle bir hastalığı var. Yani bu işkenceyle olmuş bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama bazı insanlarda böyle bir dengesizlik de olabilir, oldu bitti olabilir. Ama dengesiz her insan ben Allah'ım, ben peygamberim, ben İsa'yım demiyor yani. Böyle diyenler eğer bir hastalık değilse, Allah katında onu mazeretli kılacak bir hastalık değilse kafir olur. Allah namına yalan söylüyor. Peygamber olmadığı halde peygamberim demek. Bu ne demek yani? Ama hastaysa Allah şifa versin diyelim. Onu artık Allah'a bırakıyoruz yani. Güneşin batıdan doğması da tabii ki en son ki kıyamet alameti. Yani son noktada artık zaten güneş batıdan doğduğu zaman tevbeler kabul edilmeyecek. Tevbeler kabul olmayacak. Daha birçok mesela depremlerin çoğalması gibi, mesela ahlaksızlığın çoğalması, mesela binaların çoğalması, mesela ki şey cariyenin kendi sahibini doğurması, mesela yalın ayak deve çobanlarının bina yapmakta yarışmaları gibi bir takım başka bazı hadislerde bilgiler var. Burada birkaç tanesini almış sadece. Belki o rivayetlerin içerisinde en sağlam olanlarını almış, diğerleri biraz daha az sağlam hadisler olarak gördüğü için hepsini almamış akaid kitabında, çünkü sağlam olanlar olur. Yani zayıflara göre zaten konuşulmaz itikadi bir meselede. Ve sahih haberlerin de hepsi kabul edilmek zorunda değildir. Ama kabul edilmediği, yani iman vacip değildir. Yoksa onları inkar etmek bid'at olur ve sahih bir haber inkar etmek caiz olamaz. İlla da mütevatir olması gerekmez. Mütevatir inkar eden kafir olur. Sahih bir haber inkar eden kafir olmaz, ama o da günah işlemiş olur. Çünkü sahih bir haberi kabul ederdi sahabe-i kiram. Sahih haberi kabul etmeyecek olursak, o zaman birçok hadis var sahih mertebesinde, bunların reddedilmesi caiz olursa o zaman din diye bir şey kalmaz yani. Bütün meselelerde mütevatir haberi nereden bulacağız? Mümkün değil yani. Evet, ölüm ve ecel konusunda da öldürülen bir kimse eceliyle ölmüştür. Ve ecel bir tanedir, iki tane değildir. İki tane ecele münafıklar inanırlar. Münafıklar diyordu ki, savaşa gitmiş ve şehit olmuş kardeşleri hakkında dediler ki, bizimle beraber evde otursalardı öldürülmezlerdi. Kur'an onlara cevap veriyor, buyuruyor ki, de ki onlara, evlerinde otursaydılar bile gene vakti geldiğinde öldürülecekleri yere gider, orada ölürlerdi. Hiç kurtuluşu yok yani. Yani tek bir tane ecel var, iki tane ecel yok. İster korkak yaşa, ister cesur. Aynı vakitte, aynı şekilde öleceksin. Allah'ın takdir ettiği neyse o gerçekleşecek. O halde korkaklığa gerek yok. Korkaklık ömrü uzatmıyor, cesaret de ömrü kısaltmıyor. Biz Müslümanız, münafık değiliz. Bir ecele iman ederiz. İki ecele münafıklar iman eder. Her ölen eceliyle ölmüştür. Birisi tarafından öldürülmüş olsa bile. Demek ki vakti saati gelmiş, o da bir sebep olmuştur. Ölüm de bir varlıktır ve Allah tarafından yaratılmaktadır. Kişinin ölmesi, bedenden ruhun ayrılması, ölüm olayının gerçekleşmesi. Ölüm de Allah tarafından yaratılmaktadır. Kur'an-ı Kerim Allah ölümü de dirilişi de yaratandır buyurur. Demek ki ölüm de bir varlıktır. Yaratılıyor, mahluktur yani. Eğer bir insan öldürülmüş olsa mesela, işte öldürülmeseydi daha fazla yaşayacaktı denilemez. Çünkü bu Kur'an'ı reddetmek olur. Kur'an-ı Kerim vakti saati gelenlerin öleceğini, isterse evlerinde otursunlar, isterse kalelerin içerisinde saklansınlar, vakti geldiğinde öleceklerin haber veriyor. Kabir azabı da haktır. Kabir azabını inkar etmek de ehli bid'atın ahlakıdır. Kabir azabı ile ilgili işaret eden ayetler de var, ama açık olarak hadisler var. Mesela Allah Azze ve Celle Mü'min suresinde Firavun ve hanedanı hakkında buyuruyor ki, onlar sabah akşam ateşe arz olunacaklar. Sabah akşam. Sabah akşam bu dünya ifadesidir. Dolayısıyla demek ki bu dünyada azap görüyorlar şu anda. Ve ayrıca buyuruyor ki, kıyametin kopacağı günde Firavun hanedanını azabın en çetinine sokun denilecek. Demek ki bu dünyada olacak. Yani birincisi bu dünyada olacak. Yani sabah akşam ateşe arz olunma olayı demek ki bu dünyada oluyor. Kıyamet günü değil. Kıyamet gününde olacak olan da ayrıca zaten söylüyor. O halde ilk söylediği bu dünyada olacak olan şeydir. O halde kabirde oluyor yani bu azap. Bu bir işarettir. Çok açık delil olmasa bile en azından işaretle yani bunun delaleti zanni olsa bile, kat'i olmasa bile, bu ayetin bu manaya geldiği, delalet ettiği, kat'i olmasa, zanni olsa bile yine de bu da bir delildir. Zaten bütün deliller kat'i olamamaktadır. Ayrıca hadisler var tabii. Peygamberimiz mesela iki kişinin kabrine uğruyor ve bunlar azap çekiyorlar buyuruyor. Niye azap çekiyorlar? Çok büyük günahlardan dolayı değil. Birisi laf taşırdı, biri de abdestini bozarken idrardan kendisini korumazdı. Üstünü başını pis ederdi. Bundan dolayı bile azaba uğradıklarını haber veriyor. Demek ki kabir azabı haktır ve Kur'an'ın işaretiyle, Peygamberimizin açık ifadeleriyle sabittir. Münker ve Nekir'in de soru soracağı, Rabbin kim, men rabbuk ve men dinuk ve men nebiyyuk gibi Peygamberi hakkında, dini hakkında, Rabbi hakkında soru soracağı bildiriliyor. Dolayısıyla sorgu sual haktır, kabir azabı da haktır, kabirde nimetlenmek de haktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim şehitlere inde rabbihim yurzakun buyuruyor. Onlar ölmediler. Ölmediler. Ve la tekulu limen yuktalu fi sabilillahi amvat bel ahya vel akil la teş'urun. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diridirler. Ama siz farkında değilsiniz. Mesela başka bir ayette buyuruyor ki o şehitler kendilerine katılmamış olan, dünyada yaşayan yani kardeşlerini müjdelerler ve Rableri katındaki nimetlerle onları da müjdelerler. Başımıza geldi, hepsi doğruymuş derler. Korkmayın, yani şehit olmaktan korkmayın. Biz burada Rabbimizin nimetleri içerisinde nimetleniyoruz derler ve dünyadakileri müjdelerler. Ve Kur'an'ın ifadesiyle inde rabbihim yurzakun, Rableri katında da rızıklanırlar. Demek ki yani cennet nimetleriyle ya da işte kabirde yani verilen nimetlerin de olduğunu söyleyebiliriz, azabın da olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir mantık ile kabir azabını reddedenler olmuştur. Sürekli aynı hata yapılıyor. Bir takım zanni, daha doğrusu kendi aklınca bir fikir, bir mantık yürütüyor. Hadis varken elimizde, hadise uyacağına, hadise uymuyor, mantık yürütüyor ve hadisteki gelen bilgiyi inkar ediyor. Ya böyle mantık yürüteceksen, o zaman her konuda mantık yürütebilirsin. Hatta Kur'an üzerinde de, hatta haşa, o zaman bazı ayetlerin de uydurma olduğunu söyleyebilirsin. Efendim işte o mütevatirdir. Tamam, tabii ki onu biliyoruz. Kur'an mütevatirdir. Ama ben senin mantığını sorguluyorum. Yani sen bir takım mantıklar geliştiriyorsun ve bu mantıklara göre de böyle bazı şeyleri inkar ediyorsun. Mesela işte daha kıyamet kopmamış, hesap kitap görülmemiş olduğu için işte azap olmaz. Mantık bu. Sen dediğin bu bir mantık. Peygamberimiz olur diyorsa olur. Sen dediğin mantık demek yanlış. Herkes bir mantık geliştirebilir. Mesela o kafirler kıyamet günü diriltildikleri zaman derler ki men ba'sana min merkadina haza, kim bizi kaldırdı bu merkattan, yattığımız yerden, men ba'sana min merkadina, bu merkadımızdan kim bizi kaldırdı. Şimdi merkat isim mekan da olabilir, mastar mimi de olabilir. Merkat yani yattığımız yerden veya uykudan demek olabilir. Yatmaktan kim bizi kaldırdı gibi. Buna göre demek ki bakın işte bunlar yatıyormuş. Demek ki o zaman kabir azabı yok. Çünkü bunlar bak ne diyor? Kim bizi kaldırdı uykudan diyor. Halbuki uykudan demiyor ayette bir kere, merkattan diyor. Minen nevm demiyor. Merkat yatılan yer. Yani bu yatılan yerde rahat rahat yatıldığını göstermez. Azap çekerek de yatıyor olabilir. Bu ilmi bir delil olmaz yani. Mesela buna dayanarak adam apaçık hadisler inkar ediyor. Burada işte bizi yattığımız yerden kim kaldırdı dediğine göre demek ki kabir azabı yok diyor. Anlamıyorsun. O bir kere o manaya gelmez ki. Yani yattığı yerde işkence görüyor olabilir. Zaten yatıyor. Ayet o manaya gelmez ki. Sonra diyelim ki bir müddet belki kabir azabı görüyor. İlk kabire konulduğu zaman bu da mümkündür. Çünkü hadiste buyuruluyor ki kişi kabire konulduğunda insanlar dönüp gittiği zaman melekler gelir diyor. O zaman bu soruları sorar. Rabbin kim, peygamberin kim? Cevap verirse ne ala. Kabri diyor genişletilir, cennet bahçelerine dönüştürülür. Cevap veremezse iki kulağın ortasına bir balyoz vurulur, öyle bir feryat eder ki hayvanlar, şey insanlar ve cinler dışında herkes duyar. İnsan ve cin duymaz çünkü insan ve cin imtihandadır. Onların duymaması gerekiyor. Onların frekansı o sesi almaz. Demek ki kabire konulduğunda azap başlıyor. Ama bir müddet sonra azap nihayete ermiş olabilir ve kıyamet günü kalktığı zaman da onu hatırlamayabilir. Kim bizi kaldırdı yattığımız yerden de diyebilir. Ama bu başlangıçta kabir azabı görmediğini göstermez. Yani kabir azabı kabire konulduğuna itibaren başlıyor, kıyamete kadar devam ediyor diye kesin bir delilimiz yok. Olabilir de. Ama en azından bir müddet yapılıyor kabir azabı, ondan sonra kaldırılıyor da olabilir. Yani o ayet kesin olarak kabir azabının olmadığını göstermiyor. Şimdi onu öyle zorlayıp da bu şekilde bir mana yüklemeye çalışmak. İşte bizi kim kaldırdı uykudan? Bir kere uyku demiyor yani. Yattığımız yerden diyor. Yattığı yerden, uyuduğu yerden demiyor yani. Yattığı yerden. Yatıyor zaten ölü. O halde bu ayete dayanarak kabir azabı yoktur denilemez. Apaçık hadisler varken hadisleri bırakıp da mantık yürütmek olmaz ki. Hadis var. Şimdi senin mantığın doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Başka mantıklar da bulunabilir. Ama hangisi doğru yani? Doğru olan hangisidir? Doğru olan peygamberimizin dediğidir. Efendimiz derse ki var kabir azabı, demek ki senin mantığın yanlışmış. Bitti. Evet. Kabir azabı haktır. Ölü işte azap çekmez, ölü ölüdür denilemez. Çünkü hakikatte ölüm diye bir şey yoktur. Gerçekte ölüm diye biz isimlendiriyoruz. Haddi zatında ölüm diye bir şey yoktur. Çünkü kabre girdiğimiz zaman melekler sual edecek mi, etmeyecek mi? Edecek. Ölüye soru sorulur mu? Mutlak bir ölüm, tam bir ölüm söz konusu değildir. İnsan bir kez yaratılır. Ondan sonra bir daha da ölmez. Ama hayat değiştirir. Bu dünyadaki hayatımız başka bir hayat, kabirdeki hayatımız başka bir hayat. Hayatlar farklı farklı. Hayvanların hayatı başka, bizimki başka. Meleklerinki başka, cinlerinki başka. İsa Aleyhisselam'ın şimdiki hayatı başka, bizimki başka. Bitkilerin hayatı başka, cansızların hayatı başka, denizin hayatı başka, gökyüzündeki yıldızların hayatı başka. Hayatlar farklı farklı. Kabirdekinin de hayatı başka. Ama hayat sürüyor. Yoksa soru sorulur mu? Hayatı olmayana, hatta aklı olmayana bile soru sorulur mu? Deliye soru sorulur mu? Hayatı da var, aklı da var ki soru soruluyor. O yüzden gerçekte ölüm diye bir şey söz konusu değil. Onun için yani ölüye sual edilmez. Çünkü ölü anlamaz. Tam tersine ölü hem de öyle bir anlar ki Peygamberimiz Bedir Savaşı'nda öldürülmüş olan kafirleri Bedir kuyularına doldurttu. Ondan sonra onların başında durdu, onlara dedi ki ey Mekke'nin müşrikleri, nasıl Rabbinizin, ben Rabbimin bana vaat ettiğini hak olarak buldum, bana zafer vaat etti ve zafer bana verdi, siz de orada Rabbinizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Ömer duydu, dedi ki ya Resulallah, sen dedi kimlerle konuşuyorsun, ölüler duymaz ki dedi. Hayır dedi Peygamberimiz, onlar sizden çok daha iyi duyarlar ama cevap veremezler. Çok daha iyi duyuyor senin duyduğundan. E şimdi demek ki ölü idrak ediyor, ölü anlıyor, ölü hem hayat sahibi hem de akıl sahibi. Demek aklı da bir yere gitmiyor ölülerin. Akılsıza soru sorulur mu? Mesela ölülerin aslında ölmediğinin bir delili de sadıka rüyalardır. Mesela sadıka rüyalarda bazı insanlar, ölmüş insanlar görülüyor, onlarla konuşuluyor, onlar mesela kendi durumuyla ilgili bilgi veriyor veya mesela rüyada ölü sana bir şey söylüyor ve dediği gerçekleşiyor. Şöyle olacak diyor, aynen de oluyor. Yani ölü hem bizden daha da iyi biliyor. Allah kendisine bildiriyor. Ölü bazen haber veriyor, şöyle olacak, şöyle davran diyor ve dediği çıkıyor. Demek ki ölüler alemiyle bu alem arasında bazen irtibat olabiliyor. Demek ki ölü diye bir şey yok. Onlar bu dünyaya bazen bilgi de veriyor. O alemden bu aleme bilgi de veriyor. O halde ölü idrak edemez diye bir şey yok. Ölü idrak ediyor. Peygamberimiz hatta bazı rivayetlerde yani ölülerin kabrin başına gelenleri tanıdıkları, tanıdığı, anladığı bildiriliyor. Evet.
Erzurum İbn-i Hakk'ın bir kitabında kıyametle ilgili, kitabında da doğrusu kıyametle ilgili bölümde İsrail Aleyhisselam'ı sürür dediği zaman son soru. Hiçbir canlı nefis kalmayacak. 500 yıl böyle devam edecek diye bir tabir kullanmıştı. Hadislerden aldı. Oradaki o yokluk neyi oluyor o zaman?
Dünyada bildiğimiz hayat kalmayacak yani. Bildiğimiz bir hayat olmayacak tabii kıyamet kopunca. Yani böyle yeme içme, insan, hayvan, böyle bir şey olmayacak. Ama başka bir Adem'le başka bir hayat içinde insanoğlu. Kabir hayatında. Hayat değiştiriyor yani o kadar. Mesela Kur'an-ı Kerim ahireti ispat ederken bir misal verir. İlkbaharda ağaçların canlanışını misal veriyor. İlkbaharda ağaçlar nasıl canlanıyorsa siz de aynen öyle tekrar canlanacaksınız buyuruyor. Şimdi bu ayette şöyle bir incelik var. Kurumuş bir ağaç, ölmüş bir ağaç ilkbaharda canlanıyor mu? kurumuş bir ağaç canlanır mı ilkbaharda? Hayır. Kurumuş zaten. Hangi ağaç canlanıyor? Hakikatte kurumamış. Ama kuru gibi görünen. Allah Azze ve Celle demek istiyor ki hakikatte siz ölmüyorsunuz. Ölsen canlanmazsın belki. Allah canlandırır da, yani Allah bize misal veriyor. Aslında ölmüyorsunuz. Zaten de kabir azabı falan filan bu gibi şeyler de zaten ölmediğimizi gösteriyor. Soru soruluyor çünkü ölüye. Ölüye soru sorulur mu? Demek canlı ama başka bir hayat. Biz ona ölüm diyoruz. Aslında ölüm ölüm değil. Başka bir hayat. Yani demek ki ölü gibi görünüyor, tıpkı kuru bir ağaç gibi göründüğü halde hakikatte kuru değil ise canlanır. Siz de yani aslında ölmüyorsunuz, ölü değilsiniz denilmek isteniliyor. Mesela kuyruk sokumu, Aczü Zeneb denilen kuyruk sokumu hiç ölmüyor. Demek ki hatta kemik, o yani kemiktir sonuçta. Ya da kıkırdak gibi bir şey herhalde, tam ne olduğunu bilemiyorum yani, sert mi yumuşak mı sanıyorum, ne tam sert ne tam yumuşak, öyle bir kuyruk sokumu, öyle bir şey benim bildiğim. Demek ki o ölmüyor yani. Hani maddi bir şey yani kuyruk sokumu, o bile ölmüyor yani. Nasıl olur da insana ölü gibi muamele yaparız? Yani Kur'an-ı Kerim insanın aynı bir ağaç gibi kurumuş gibi göründüğünü sadece. Ama bahar geldiğinde tekrar canlanacağını. Mesela ayette ne buyuruyor? Tekrardan canlanış anlatırken çekirgelerin misal veriyor. Onlar gibi tekrar kalkacaksınız. Ve inceleniyor o çekirgeler, hep aynı tarihte, aynı günde, hava ısısına göre. Aynı tarihte, aynı günde hepsi birden canlanırmış. Kur'an'ın mucizesi. Yani kim canlanıyor? Yumurta. Öyle değil mi? Bırakılan yumurta canlanıyor. Demek ki yani insan da böyle bırakılıyor toprağa, bir yumurta gibi. Vakti geldi mi hepsi beraber kalkıyorlar. Hepsi birlikte. Bütün bunlar gösteriyor ki hakikatte insan ölmüyor. Yumurta ölü müdür? Hayır. Ölü, zaten ölü olsaydı ondan civciv çıkmazdı.
Dünyadaki bizim bakış açımız, hani bedenle bir ruh ilişkisi var mı? Acaba o alemde bu ikisi yine bir bütün hareket ediyor, yoksa beden ayrı, ruh ayrı mı?
Beden hareket etmiyor. Beden çürüyor. Beden hareket etmiyor. Ruh hayattadır, ölmemektedir. Sonuçta azap gören veya nimetler içinde yüzen odur. Beden çürüyor.